Ayrım 40.
Memleketi olan Cezayir'den ayrıldığından beri fırsat olmadı, dedi esir. Şimdiye kadar ciddi bir ölüm tehlikesiyle karşılaşmadığı için de kutsal kilisemizin emrettiği törenler yerine getirilmeden vaftiz etme mecburiyeti doğmadı. Ama Tanrı isterse yakında, layık olduğu iyi koşullarda, ki onun da benim de kıyafetlerimizin işaret ettiğinden daha iyi koşullardır, vaftiz edilecek. Bu sözleri kendisini dinleyen herkes de Magripli kadınla esirin kim oldukları hakkında bir merak yarattı. Ama o sırada hayat hikayelerini sormanın değil, biraz dinlenmeleri için yardım etmenin daha yerinde olacağını düşünerek kimse sormadı. Dorothea kadını elinden tutup götürerek yanına oturttu ve peçesini çıkarmasını rica etti. Kadın ne dediklerini, kendisinin ne yapması gerektiğini sormak ister gibi esire baktı. O da Arapça konuşarak peçesini çıkarmasını rica ettiklerini, çıkarmasını söyledi. Böylece kadın peçesini çıkardı ve ortaya o kadar güzel bir yüz çıktı ki Dorothea Lucinda'dan, Lucinda da Dorothea'dan daha güzel buldu. Diğer hazır bulunanlar da Dorothea ile Lucinda'ya güzellikte ancak Magripli kadının ulaşabileceğinde birleştiler. Hatta bazıları onu daha güzel buldu. Güzelliğin bir imtiyazı ve meziyeti, ruhları barıştırmak, sevgi uyandırmak olduğu için de bir anda hepsi birden güzel Magripli'ye hizmet etmek, onu memnun etmek arzusuna kapıldılar. Don Fernando esire Magripli kadının adını sorunca o da Lala Süreyya olduğunu söyledi. Dipnot, Lala, bayan. Kadın bunu duyar duymaz Hristiyan esire sorulan soruyu anladı ve aceleyle telaş içinde atıldı. Yok yok Süreyya, Maria, Maria diyerek adının Süreyya değil Maria olduğunu ifade etmek istedi. Bu sözler ve Magripli kadının bunları söylerken kapıldığı heyecan, onu dinleyenlerin özellikle doğuştan şefkatli ve merhametli olan kadınların gözlerinden yaşlar süzülmesine sebep oldu. Lucinda kadını sevgiyle kucaklayarak dedi ki, ''Evet evet Maria, Maria.'' Magripli kadın buna şöyle cevap verdi, ''Evet evet Maria, Süreyya Mahia, yani Süreyya değil.'' Bu arada akşam olmaktaydı. Hancı Don Fernando'nun yanındakilerin emri üzerine elinden geldiğince iyi bir sofra hazırlamak için gayret gösteriyordu. Yemek saati gelince hepsi birlikte uzun mutfak masasına benzer bir masaya oturdular. Çünkü handa yuvarlak veya kare bir masa yoktu. Masanın başındaki şeref sandalyesini kendisi itiraz etmesine rağmen Don Quixote'ye verdiler. O da koruyucusu olduğu Senyora Micomicona'nın yanına oturmasını istedi. Sonra Lucinda ile Süreyya, karşılarına Don Fernando ile Cardenio, yanlarına esirle diğer beyler, hanımların yanına da rahiple berber oturdular. Akşam yemeğini zevkle yediler. Don Quixote yemeği bırakıp keçi çobanlarıyla yemek yerken olduğu gibi bol bol konuşma hevesine kapılınca daha da memnun oldular. Şöyle bir konuşma yaptı. Saygıdeğer beyler, düşünülecek olursa gezgin şövalyelik mesleğini yapanlar gerçekten de çok müthiş, inanılmayacak şeyler görmektedirler. Söyler misiniz, şimdi şu kalenin kapısından içeri girip bizi bu halde görünce bizim kim olduğumuzu anlayabilecek, tahmin edebilecek bir tek kişi var mıdır bu dünyada? Yanımda oturan şu hanımın, hepimizin bildiği büyük kraliçe, benimse ünü her yere yayılmış mahzun yüzlü şövalye olduğumu kim bilebilir? Artık hiç şüphe yok ki bu sanat, bu meslek, insanoğlunun icat etmiş olduğu bütün sanat ve mesleklerden üstün ve ne kadar tehlikeye maruz ise o kadar takdire şayandır. Kalemin silahtan üstün olduğunu söyleyebilecek biri varsa çıksın karşıma. Kendisine her kim olursa olsun ne dediğini bilmediğini söylerim. Çünkü bu tür kimselerin genellikle ileri sürdüğü ve tutunduğu gerekçe zihin faaliyetlerinin vücut faaliyetlerinden üstün olduğudur. Silahşörlük mesleğinin de sanki hamallıkla birmiş gibi sadece vücutla yapıldığını söylerler. Sanki bu işi yapmak için güç ve kuvvetten başka bir şey lazım değilmiş gibi, bu mesleğin erbabı olan bizlerin icaplarını yerine getirebilmek için keskin bir zekaya ihtiyaç gösteren cesurca hareketleri yerine getirmemiz gerekmiyormuş. Bir ordunun ya da kuşatılmış bir şehrin başında olan savaşçının vücuduyla birlikte zihni de çalışmazmış gibi. Söylesinler bakalım. Beden gücüyle düşmanın niyeti, tasarıları, stratejileri, tuzakları bilinebilir, kestirilebilir mi? Korkulan tehlikeler önlenebilir mi? Bütün bunlar bedenin hiç rolü olmayan zihin faaliyetleridir. Böyle olduğuna, silahşörlük de kalemşörlük gibi zihin gerektirdiğine göre, şimdi bakalım hangisinin zihni daha çok çalışır? Edebiyatçının mı, savaşçının mı? Bunu anlamak, her birinin yöneldiği amaca ve sonuca bakarak mümkün olabilir. Çünkü hangisinin hedefi daha soylu bir amaçsa, ona daha büyük bir değer biçilmesi gerekir. Tahsilin, burada amacı ruhları cennete yöneltmek ve ulaştırmak olan ilahi bilimlerden söz etmiyorum. Hiçbir amaç bu kadar ilahi olamaz. Benim sözünü ettiğim edebiyattır. Bunun da amacı adaletin dağıtımını mükemmelleştirmek, herkese hakkını vermek, iyi yasalar yapmak ve bunların kullanılmasını sağlamaktır. Hiç şüphesiz yüce, soylu ve övgüye layık bir amaç. Ne var ki amacı, hedefi selamet, yani insanların bu hayatta isteyebileceği en büyük servet olan silahşörlüğün amacı kadar övgüye layık değil. Unutmayalım ki bu dünyada insanoğlunun duyduğu ilk müjde, bize gün doğduğunu işaret eden gecede, gökyüzündeki meleklerin söylediği şarkıdır. En yücelerde Tanrı'ya izzet ve yeryüzünde razı olduğu adamlara selamet. Yeryüzünün ve gökyüzünün en büyük öğretmeni, kendisini izleyen havarilerine bir eve girdiklerinde şöyle selam vermelerini söylemişti. Bu eve selamet. Kendilerine birçok kere şöyle demiştir. Size selamet bırakıyorum, benim selametimi size veriyorum, size selamet. Böyle bir el tarafından verildiğinde bu bir mücevher, bir servettir. Öyle bir mücevher ki ne yeryüzünde ne de gökyüzünde onsuz mutluluk olamaz. Savaşın gerçek amacı işte bu selamettir. Silahşörlük de savaş demektir. Bu gerçek, yani savaşın amacının selamet olduğu ve bu amacın edebiyatın amacından daha üstün olduğu anlaşıldıktan sonra gelelim edebiyatçının ve silah adamının bedensel zorluklarına. Hangisi daha büyükmüş görelim. Don Quixote konuşmasını bu şekilde öyle güzel sözlerle sürdürüyordu ki dinleyenlerin hiçbiri henüz kendisine deli gözüyle bakamamıştı. Aksine çoğu silahlara aşina şövalyeler olduklarından büyük bir zevkle dinliyorlardı. Don Quixote sözlerine şöyle devam etti. Eğitim gören bir talebenin karşılaştığı zorluklar şunlardır. Her şeyden önce yoksulluk. Hepsi yoksul olduğu için değil de meseleyi en aşırı şekilde ortaya koyabilmek için söylüyorum bunu. Talebenin yoksulluk çektiğini söylemekle bence bahtsızlığı konusunda daha fazla bir şey söylemeye gerek kalmıyor. Çünkü yoksul olan iyi olan her şeyden yoksundur. Talebe bu yoksulluğu çeşitli şekillerde çekebilir. Açlık, soğuk, çıplaklık ya da hepsi birden. Ama bütün bunlara rağmen her zamankine göre biraz gecikerek de olsa hiç yemek yiyemeyecek kadar da yoksul değildir. Yediği zenginlerin artıkları bile olsa ki bu talebelerin aralarında çorbaya talim etmek dedikleri en büyük sefalettir. Dipnot, çorbaya talim etmek, manastırlarda yoksullara dağıtılan çorbayla beslenmek. Isıtmasa da hiç değilse soğuğu kıracak bir mangal ya da şömine bulurlar daima. Son olarak da geceleri bir çatı altında uyurlar. Bir takım başka sıkıntıların ayrıntısına girmek istemiyorum. Mesela gömlek ve ayakkabı eksikliği, giysilerin kıtlığı ve yetersizliği, talih önlerine bir ziyafet çıkardığında büyük bir iştahla karınlarını tıka basa doyurmaları. İşte bu tarif ettiğim çetin ve dikenli yolda kimi zaman sendeleyip kimi zaman düşerek sonra kalkıp tekrar düşerek istedikleri mertebeye ulaşırlar. Bu mertebeye ulaştıktan sonra da nicelerini görmüşüzdür ki bu sığlıkları Skilla ve Karbidisleri iyi talihin rüzgarları sayesinde açtıktan sonra bir tahttan dünyaya emretmişler, dünyayı yönetmişlerdir. Açlıkları tokluğa, üşümeleri gönül ferahlığına, çıplaklıkları tören giysilerine, hasır üzerindeki uykuları Hollanda bezleri ve damaskolar üzerinde dinlenmeye dönüşmüştür. Faziletleriyle hak ettikleri mükafatı almışlardır. Ne var ki katlandıkları zorluklar, savaşçının katlandığı zorluklarla kıyaslanıp karşılaştırıldığında, şimdi anlatacağım gibi her bakımdan çok geride kalır. 38. Bölüm. Don Quixote'nin silah ve kalem konusundaki ilginç konuşmasına dair. Don Quixote konuşmasına şöyle devam etti. Madem talebenin çeşitli yoksulluklarıyla başladık, bakalım asker daha mı zengindir? Yoksullar arasında en yoksulunun asker olduğunu göreceğiz. Çünkü o ya geç gelen ya hiç gelmeyen sefil maaşına veya hayatını ve vicdanını ciddi şekilde tehlikeye atarak kendi eliyle yağmalayabileceği ganimete bağımlıdır. Bazen çıplaklığı öyle bir noktaya varır ki delik deşik bir üstlük hem üniforma hem gömlek yerine geçer. Karda kışta, kırın ortasında, tabiatın bütün şiddetine maruz kaldığında kendisini ısıtacak tek şey ağzından çıkan nefesidir. Ki bu da eminim boş bir yerden çıktığı için tabiatın bütün yasalarına aykırı şekilde soğuk çıkar. Bütün bu rahatsızlıklardan kurtulmak için gecenin gelmesini bekler. Kendisini bekleyen yatak, kendi kabahati yüzünden olmadığı sürece asla fazla dar olmakla suçlanamaz. Çünkü toprağın üzerinde istediği kadar alanı ölçüp yatak tayin edebilir, çarşaflara dolanma korkusu olmadan keyfince dönebilir yattığı yerde. Bütün bunların üzerine sabah olur ve mesleğinde istediği mertebeye ulaşacağı saat gelir. Doğan gün savaş günüdür. O zaman da başına sargı bezinden yapılmış mezuniyet kepi oturtulur. Belki şakaklarını delip geçen, belki de kolunu veya bacağını sakat bırakan bir kurşun yarasını iyileştirmek için. Böyle bir şey olmayıp da merhametli Tanrı tarafından korunmuş sağ salim kalmışsa eski yoksulluğuna dönebilir. Bir kazanç sağlayabilmesi için daha birçok çarpışmaya, birçok savaşa girmesi ve hepsinden galip çıkması gerekebilir. Ama bu tür mucizeler ender olarak görülür. Peki beyler hiç düşündünüz mü? Savaş tarafından ödüllendirilenler, savaşta yok olup gidenlere kıyasla ne kadar azdır? Kuşkusuz cevabınız ikisinin kıyaslanamayacağı olacaktır. Ölülerin sayısı hesaplanamaz. Oysa sağ kalıp ödüllendirilenlerin sayısı bini bile bulmaz. Bütün bunlar kalem adamları için tam tersinedir. Çünkü hepsinin ücretleri, bahşişlerden hiç bahsetmeyelim, refah içinde yaşamalarına yeter. Yani askerin işi çok daha zor olduğu halde ödülü çok daha azdır. Buna 2000 kalem erbabının 30.000 askerden çok daha kolay ödüllendirilebileceği cevabı verilebilir. Çünkü birinciler bu meslekten olanlara mecburen verilen görevlerle ödüllendirilirler. İkincilerse ancak hizmet ettikleri senyörün mülküyle ödüllendirilebilirler. İşte bu imkansızlık benim iddiamı daha da pekiştirmektedir. Neyse çıkışı çok karmaşık olan bu labirenti bir kenara bırakalım da silahın kaleme üstünlüğü meselesine geri dönelim. Her birinin kendi adına ileri sürdüğü savunmalar o kadar çoktur ki bu mesele henüz bir çözüme kavuşmamıştır. Söylediğim savunmaların biri şudur. Edebiyatçılar kendileri olmasa savaşçıların bir dayanağı olmayacağını söylerler. Çünkü savaşın da kendi yasaları vardır, yasalara bağlıdır. Yasalarsa edebiyatın ve edebiyatçıların alanına girer. Savaşçılarsa buna cevaben kendileri olmasa yasaların bir dayanağı olmayacağını söylerler. Çünkü devletler silahla korunur, krallıklar silahla ayakta durur, şehirler silahla savunulur, yolların emniyeti silahla sağlanır, denizler korsanlardan silahla temizlenir. Kısacası silahlar olmasa devletler, krallıklar, hükümdarlıklar, şehirler, kara ve deniz yolları, savaş devam ettiği ve ayrıcalıklarını, gücünü kullanabildiği sürece savaşın beraberinde getirdiği zorluklara ve karmaşaya maruz kalırlardı. Pahalıya mal olan şeyin ise daha değerli olduğu, olması gerektiği bilinen bir gerçektir. Kişinin edebiyat alanında yükselmesi, zamana, uykusuzluğa, açlığa, çıplaklığa, baş ağrılarına, hazımsızlığa ve buna bağlı bir kısmına değindiğim şeylere mal olur. Oysa iyi bir asker olma mertebesinde yükselmek, talebeye mal olan her şeye çok daha ileri derecede mal olur. Öyle ki aralarında karşılaştırma yapmak mümkün değildir. Çünkü asker her an hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kuşatma altındaki bir kalede, surlarda veya bir kulede nöbet tutarken, düşmanların kendi bulunduğu yeri çökertmekte olduğunu gören, ne olursa olsun yerinden ayrılamayan, kendisini yakından tehdit eden bu tehlikeden kaçamayan askerin hissettiği korkuya, talebenin herhangi bir mahrumiyet veya yoksulluk korkusu ulaşabilir mi? Bu durumdaki askerin yapabileceği tek şey, karşı saldırıya geçebilmek için komutanına haber vermektir. Kendisi sessizce, korkuyla, birden kanatsız bir şekilde gökyüzüne çıkacağı, sonra istemeyerek çukurun dibine düşeceği anı beklemek zorundadır. Bu tehlike büyük bir tehlike gibi görünmüyorsa, bakalım uçsuz bucaksız denizin ortasında iki kadırganın Pruva'dan birbirlerine saldırmaları ona ulaşır mı? Yoksa ondan daha mı büyük bir tehlikedir? İki gemi kenetlenip birleştiğinde askere burunda kalas üzerinde iki ayaklık bir mesafe kalır sadece. Bütün bunlara rağmen en fazla bir mızrak uzunluğu mesafedeki düşman toplarının sayısına eşit sayıda ölüm meleğinin kendisini tehdit ettiğini gördüğü halde ayaklarının en ufak bir dikkatsizliğinde Neptün'ün derin bağrına yollanacağını gördüğü halde her şeye rağmen korkusuzca kendisini harekete geçiren şerefin gücüyle onca arkebüze hedef olarak o dar kalastan düşman gemisine geçmeye çalışır. İşin en şaşırtıcı yanı da şudur ki, birisi ebediyen kalkmamak üzere düştüğü anda bir başkası onun yerini alır. Eğer o da düşmanı bekler gibi kendisini bekleyen denize düşerse, bir başkası sonra bir başkası gelir. Ölümleri arasında hiç vakit geçirilmez. İşte bu savaşın her tür badiresinde rastlanabilecek en büyük cesaret ve yiğitlik örneğidir. O şeytanca aletlerin yani topların korkunç gazabından mahrum olan yüzyıllar ne mutlu çağlarmış. Mucidi bana kalırsa şeytanca icadının mükafatını cehennemde görüyordur. Onun yüzünden korkak, sefil bir yaratık, yiğit bir şövalyenin canını alabiliyor. Cesur yürekleri tutuşturan, canlandıran heyecanın ortasında, nasıl nereden geldiği belli olmadan isyankar bir mermi, belki de lanet olası alet ateşlenirken çıkan parıltıdan korkup kaçan biri tarafından gönderilerek, bir anda uzun yıllar yaşamayı hak etmiş birinin düşüncelerini kesiveriyor, ömrünü noktalıyor. Bunu düşündüğüm zaman şu yaşadığımız iğrenç çağda, gezgin şövalyelik mesleğini seçmiş olmam neredeyse yüreğimi sıkıştırıyor. Her ne kadar hiçbir tehlike beni korkutamasa da, acaba barutla kurşun bütün dünyada bileğimin gücü ve kılıcımın keskinliğiyle ün yapma fırsatını elimden alacak mı düşüncesi yine de beni ürkütüyor. Her neyse Tanrı nasıl isterse öyle olsun. Amacıma ulaşırsam eğer, geçmiş çağlarda yaşamış gezgin şövalyelerden daha büyük tehlikelere atılmış olacağımdan daha çok takdir edilirim. Don Quixote bu uzun konuşmayı diğerleri yemek yerken yapmış. Sancho Panza birkaç kere yemesini, daha sonra istediği kadar konuşmaya fırsat bulacağını söylediği halde ağzına tek lokma götürmeyi akıl edememişti. Kendisini dinleyenler görünürde zeki, her konuda bilgili konuşan adamın lanet olası şövalyelik konusuna gelince aklını tamamen kaybettiğini görüp tekrar acımışlardı. Rahip silahlar lehinde söylediği her şeyde çok haklı olduğunu, kendisi bir edebiyat adamı olduğu halde onunla aynı fikirde olduğunu belirtti. Yemek bitince sofra kaldırıldı. Hancının karısı, kızı ve Maritornes, o gece kadınlara ayrılması kararlaştırılan La Mancha'lı Don Quixote'nin odasını hazırladıkları sırada, Don Fernando esirden hayat hikayesini anlatmasını rica etti. Süreyya ile birlikte gelişinden de anlaşıldığına göre ilginç ve hoş bir hikaye olmaması mümkün değildi. Esir emredileni memnuniyetle yapacağını, tek korkusunun hikayenin onları istediği şekilde hoşnut etmemesi olduğunu söyledi. Buna rağmen emrine karşı gelmiş olmamak için anlatacaktı. Rahip ve diğerleri kendisine teşekkür edip tekrar yalvardılar. O da bunca kişinin kendisine yalvardığını görünce ricalarının emir olduğu cevabını verdi. Beni dikkatle dinleyecek olursanız öyle bir gerçek hikayeyi duyacaksınız ki sanıyorum özenle düşünülerek uydurulmuş hikayelere taş çıkartacaktır. Bu sözleri üzerine herkes yerine yerleşip sessizce beklemeye başladı. O da herkesin susup söyleyeceklerini beklediğini görerek tatlı, sakin bir sesle anlatmaya başladı. 39. Bölüm. Esir hayatını ve başına gelen olayları anlatır. Ailemin kökü Leon dağlarında bir köydedir. O yoksul köylerde babama zengin gözüyle bakılmakla birlikte tabiat aileme kaderden daha cömert davranmıştı. Yine de babam servetini harcamakta gösterdiği başarıyı tasarrufta gösterseydi gerçekten zengin olurdu. Bu cömert ve müsrif mizacı gençlik yıllarında asker olmasından kaynaklanıyordu. Askerlik öyle bir okuldur ki cimriler cömert, cömertler müsrif olur. Ara sıra cimri askerlere rastlansa da bunlar ender olarak görülen canavarlar gibidirler. Babam cömertlik sınırını aşıp müsrif sınıfına girmişti. Bu da evli, ismini, varlığını sürdürecek evlatları olan kişiye hiçbir yarar getirmez. Babamın üçü de erkek, üç evladı vardı. Hepsi de mesleklerini seçebilecek yaştaydılar. Babam kendi deyimiyle can çıkar huy çıkmaz diye düşünerek bu kadar müsrif ve savurgan olmasına yol açan şeyi ortadan kaldırmak, yani servetinden vazgeçmek istedi. Servet olmayınca İskender'e bile cimri denilebilirdi.